Ayrım 21, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 213, 50. bölüm. Söylentiler doğru çıkmıştı. YKÖ'cü Tutsileri geçen hafta silahları almıştı ve öyle kamyondan düşmüş birkaç tüfek de değildi. Mayınlardan, roket atarlardan, havan toplarından oluşan gerçek bir cephane. Teşekkürler Montefiore. Birkaç kepçe koltan karşılığında Cross'un adamları konuşmuştu ve tüyoları da sağlamdı. Konvoyları geçerken görmüşlerdi. O cephedeki askerleri tanıyorlardı. Malzemeler doğrudan Kongo'dan geliyordu, Ruanda'dan değil. Makarnacı bu işi nasıl kotarmıştı, aracı kimdi? Gün doğumundan beri Morvan bu yasa dışı silah işine bulaşmış olabilecek alçakları düşünüyordu. Condottiere ile onun Katanga'daki adres defterlerinde aynı isimler vardı. YKÖC hakkında kendi adamlarını da sorgulamıştı. Birkaç yüz kişiydiler ama toprak arayışında olan gerçek yağmacılar ve deneyimli katillerdi. Kongo'da söylendiği gibi edebi kelamın bir sanat olduğu yerde birçok tehlikeli olasılığı önceden kestirmek gerekirdi. Morvan kendi maden ocakları için korkmalıydı ama daha çok oğlu için korkuyordu. Birkaç saat içinde Ervan karmaşanın ortasında kalacaktı. Sabahın erken saatlerinde güçlü gürlemeler duyulmuştu, belki de şenlik başlıyordu. Eğer fırtına değildiyse, karar vermek için çok uzaktı. Ama ne Ervan ne de Salvo artık telefonlara cevap veriyordu. Dua etmekten başka yapacak bir şey yoktu. Eğer bu bir çatışmaysa hayatı pahasına da olsa gidip oğlunu bulmaktan başka çaresi yoktu. Çoktan iki motorlu uçağını kiralamak için Rus pilot Shepik'le temasa geçmişti. Sorun yere inmekti. Lontano'nun batısında bir pist kalıntısı vardı ama bölge çok tehlikeliydi. Kongolu havaalanına ya da daha beteri Tanganyika gölü yakınındaki Kalemi havaalanına inmek gerekecekti. Salak oğlu salak. Gün doğumundan beri karargah olarak kullandığı çadırın içinde bu olasılıkları kafasında tartıp duruyordu. Kendine bir kahve hazırlıyordu ki bir gök gürültüsü duyuldu. Hayır, gürültü ıslak değil, kuruydu. Havan topu, çok yakındı. Souza 33'lük bir plak gibi düz kafasıyla çadırın kapısında belirdi. Çöktü patron, çöktü. Morvan bir fular ile bir yağmurluk alarak dışarı fırladı. Tepe sanki tekmeyle dağıtılmış bir karınca yuvasını andırıyordu. Bütün adamlar kuyulardan dışarı çıkıyor, hızla lal rengi yamaçlardan aşağı iniyorlardı. Maden duvarının yarı yüksekliğinde sol taraftaki bir çukurdan sıvı halinde çamur püskürüyor, madenciler sendeleyerek ilerliyordu. Souza da peşine takıldı. Morvan yamaçtan tepeye doğru tırmanmaya başladı. İçeride kaç kişi var?
Hiçbir fikrim yok şef, müdürü bulmak lazım ama...
Yeni bir gürleme onları durdurdu. Morvan kollarında ve bacaklarında çökmenin titreşimini hissetti. Yeniden aşağı akmaya başlayan taşlara kapılıp sürüklenmemek için ancak kaçacak zaman buldular. Birkaç saniye beklediler, sonra tekrar tırmanmaya başladılar. Morvan iki büklüm emekleyerek tırmanıyordu. Ayaklarının altlarından binlerce kalem pil yuvarlanıyordu. Ters yöne doğru kaçan madenciler üzerlerine, sırtlarına basarak geçiyorlardı. Elbiseleri çökmenin etkisiyle parçalanmıştı. Sonunda kuyuların sahanlığına ulaşmışlardı. İçeriden hala hayaletler çıkıyordu. Döküntülerin arasında çamurdan yansımalar. Morvan bir el hareketiyle sadece gözleri hala insanı çağrıştıran çamurdan bir adebi durdurdu. ''Aşağıda sıkışmış adamlar var mı?'' diye sordu Svahili dilinde. Cevap olarak bir iki üzgün, neredeyse küçümseyen bir tavırla yüzünü buruşturdu. ''Çökme kaç metre derinlikte oldu?''
Adam toprak tükürdü. Çok derinde değil ama toprak her yeri tıkadı. 300 metre bile gidemezsin.
Morvan kuyunun ağzına yaklaştı. Kanlı bir gırtlak. Bana fenerini ver diye emretti Souza'ya, yağmurluğunu yere bırakırken.
Benim de seninle gelmem gerekiyor mu?
Siyahi adam lal rengi pusun içinde titriyordu. Morvan cevap vermeden alın lambasını kafasına taktı, sonra fuları başına sardı.
''Sende galerilerin haritası var mı?''
''Harita mı?''
''Boş ver.''
Çamurun içinden bir çekiç ile bir levye aldı ve deliğin ağzında hareketsiz bir şekilde durdu. ''Sen bir klostrofobsun Morvan.'' Anılar peş peşe gözünde canlandı. Champagneau'da uzun çiftlik evi gamalı haç, Kleiner Bastard, dipnot, Almanca küçük piç anlamında. Tuareg türbanının altında gülümsedi. Başına gelen şeyin ne olduğunu anlıyordu. Neden burada olduğunu, ölüme yakın durduğunu. Oğlunun neden onun sırlarını ortaya çıkarmaktan vazgeçmediğini, neden kendini toprağın altına canlı gömmeye çalıştığını. Hesaplaşma zamanı gelmişti. Kuyunun içine daldı. Her yer kırmızıydı. Zemin, duvarlar, insanlar, rahatsızlığın ilk işaretleri, korku, mide bulantısı, soluma güçlüğü. Gözlerini kapattı, kafasını öne eğdi ve tünelin içine girdi. Gözlerini yeniden açtığında artık hiç gün ışığı yoktu. Sadece fenerlerin ışık demetleri karanlığı yırtıyordu. Göçükten kurtulanlar onu sertçe itekleyerek yukarı çıkmayı sürdürüyordu. Morvan lambasını yaktı ve göğüs göğüse savaşır gibi ne yaptığını düşünmemek için tüm dikkatini engellere, yani diğerlerine vererek aralarına daldı. Işıktan, havadan, yaşamdan uzaklaşıyordu. Her adımda dağın ağırlığını sırtında hissediyordu. Fularının arasından soluma ritmini yakalamaya çalışıyordu. Gözlerine zımpara kağıdı sürtülmüş gibiydi. Korku soluk alıp verişlerini zorlaştırmasın diye durumu uzaktan gözlemleyerek zihninde ruhen kendini ikiye ayırdı. Bu sıçan yolunu arşınlayan bir başkasıydı. O Morvan kapalı yerde bulunmaktan korkan ve soluk alma güçlüğü çeken adam yüzeydeydi. Biraz daha indi, burada payan dalanma yoktu. Bazen oldukça eğimli bir basamak, ardından yeniden iniş. İlerledikçe tavan alçalıyor, bölme perdeleri birbirine yaklaşıyordu. Sen burada değilsin, gözlem yapan sadece bilincin. Sıcak başını döndürüyordu. Öğle vaktinin cehennemi sıcağı zifiri karanlık bir koridorda toplanmıştı. Öksürüyor, fuların altından geğiriyor, feneri kararsız ışık uzbeleri yayarken o ilerliyordu. Çığlıklar, boğuk inlemeler onu kuşatıyordu. Yaralı bedenlerden, parçalanmış yüzlerden, kopmuş kol ve bacaklardan oluşan görüntülerle insanı boğan bir korku tüneli. Galerinin bu denli derin olduğuna inanamıyordu. Birkaç haftalık çalışmayla kazıcılar kıvrımlar oluşturarak, en küçük taşı kazıyarak, en ufak bir koltan kalıntısı bile bırakmadan dağın içini yüzlerce metre oymuşlardı. Karşısında bir sürü sıçan yolu vardı, görünürde kimse yoktu. Maden ocağı kollarını kayanın içine sokmuş bir ahtapotu andırıyordu. En geniş yolu seçti, sendeledi, tutundu. Başına doladığı fulara rağmen fermente gaz kokusu her nefes alışında onu zehirliyordu. Sıcaklık birkaç derece daha artmıştı. Üzerinden ter ve çamur akıyordu. Toprağın yakıcı kalbine doğru, cehennemin ağzına doğru yürüyordu. ''Kimse var mı?'' Kafası tavana çarpıyor, omuzları duvarlara sürtünüyordu. Lambasının ışığı sanki hiçbir yere ulaşmayan titrek bir hale oluşturuyordu. Tozdan geldin, toza döneceksin. Yeniden çocukluğundaki çiftliği, zindanını, kabusunu düşündü. Kafamı tıraş et ve kukumu da. Tam olarak ne arıyordu? Yaralıları mı, sağ kalanları mı, cesetleri mi? Ya da sadece gerçekten ölmek mi istiyordu? O galerilerden zorlukla geçen iri yarı adam, yarı deli klostrofob, dünyanın bağırsaklarıyla hipnotize olmuş beyaz adam. Molozlar yolu tıkamıştı, ilerlemenin imkanı yoktu. ''Kimse var mı?'' Hiç düşünmeden levyesini iki kayanın arasına soktu ve yerlerinden oynattı. ''Kimse var mı?'' diye yineledi bir toz yağmurunun altında, bir inilti, gediğin arasından kaydı ve başka bir çukura düştü. Artık hiç görmüyor, soluk alamıyordu ama bedeniyle yeniden bütünleşti. Savaşmak için buradaydı. Ayakları batak bir zemine gömülüyordu. Gayri ihtiyari başını ve başıyla birlikte de alın lambasını öne doğru eğdi. Cesetler, ezilmiş bir kafa, içeri göçmüş bir göğüs. Birkaç saniye sonra göğüs kafesinin içine ayağının girmiş olduğunu anladı. Ayağını dışarı çekmeden önce ulur gibi bağırdı. Biraz daha ilerlemeliydi. Yüzlere, gözlere, ağızlara bakmamalıydı. yeni molozlar, bu kez molozlar bir duvar gibi sımsıkıydı. Neredesin diye bağırdı Svahili dilinde. Blokların diğer tarafından hala inilti geliyordu. Bir geçit açma şansı yoktu. Yine de Morvan bir dizini yere koyarak bir boşluk bulmaya çalıştı. Artık dağın ağırlığını hissetmiyordu, artık soluğu tıkanmıyordu. Aklında tek bir düşünce vardı. Buraya kadar kendisinden birkaç metre ötedeki zavallı bir herifi ölüme terk etmek için gelmemişti. Bir gedik, levye, çekiç, iri gövdesinin geçmesine yetecek kadar bir alanı kazmayı başardı. Diğer kayaların devrilmeyeceğini umut ederek açlığı boşluktan içeri girdi. Strong and hard punishment gibi. Engel aşıldıktan sonra tünel ancak tırmanarak ilerlemeye imkan veriyordu. Etrafı görebilmesini sağlayan tek ışık kaynağı alın lambasıydı. O olmasa kendini ölmüş veya diri diri gömülmüş zannedebilirdi. İki dirseği ileride bedeni toprakla karışık, çeşitli maden yığınlarının içine gömülü halde santim santim ilerleyerek tırmanıyordu. Anıları aklına geldiğinde tüm dikkatini gitgide yakınlaşan hırıltılara veriyordu. Darbelerden sakınmak için çöplerin altında girerdi. Ahşabı kafasıyla kırabilmek için umuduyla duvarlara ve sıkıca kapatılmış pencerelere vururdu. O her türlü imkanı kullanarak kaçmaya çalışırken kötü bir ses ona seslenirdi. ''Kleiner Bastard!'' Bağırdı, hıçkırıklara boğuldu, sövüp saydı. Yaralı oradaydı, kayayla bütünleşmiş gibiydi. Toza bulanmış, bacağı bir taşın altında ezilmiş küçük bir oğlan. 12 yaşında var ya da yoktu. Emirlerine yine karşı gelmişlerdi. Moloz parçasını tam kaldıracaktı ki aklına crash sendromu geldi. Baskıya maruz kalan kol ya da bacağı artık kan ulaşmaz ve ölümcül toksinler oluşmaya başlardı. Onu taşın altından kurtarmak, aynı zamanda vücudun ürettiği zehrin, böbrekleri ve kuşkusuz başka organları etkileyerek anında kanı ve kasları enfekte etmesine neden olmak demekti. Yaralı için dert etmeye gerek kalmaz, onu öldürmüş olurdunuz. İlk yardım bilgileri 10 yıllar öncesine dayanıyordu ama taş kütlesini yerinden oynatmadan önce kemerini çıkardı ve küçük oğlanın uyduğunun çevresine sıkıca sardı. Karar vermişti, onu, sadece oğlanı kurtaracaktı. Kemeri bir tekerleğin bijonlarını sıkar gibi döndürerek sıkıca bağlamıştı. Kasıcı bayılmıştı, daha şimdiden çok mu geç kalınmıştı? Oğlanı taşın altından kurtardı, bacağın durumu berbattı. Sonra geldiği yolu izleyerek onu yerde sürüyerek götürmeye başladı. Ne dönüş yolunun ne kadar süreceğini, ne de bu alık oğlanın hayatta olup olmadığını biliyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey hissetmiyordu. Sadece tasarruflu olarak kullandığı ve bir mumun alevi gibi koruduğu kendi soluklarını duyuyordu. Nihayet ayağa kalkabildi ve oğlanı sırtına aldı. Biraz daha ileride yeniden dizlerinin üstüne düştü. Bir ileri hamle, arkasından bir başka hamle daha, geçen her saniye bir öncekine benziyordu. Lambası onu yarı yolda bıraktığında bunun farkına bile varmadı. O artık bir mekanizma, gün ışığına doğru giden kör bir toz tanesiydi. Dışarıda yağmur kesilmişti. Afrika güneşi onu bandomızıkayla karşıladı. Yaralıyı gönüllü sağlık görevlilerine teslim etti. Olduğu yere yıkıldı. Yüzü çamurun içinde gidip birilerinin suratını dağıtması gerektiğini düşündü. Emir emir de toprağın altında çocuklara yer yoktu. Sonra kahkahalarla güldü. Ne yaparsa yapsın, siyahların dediği olacaktı. Ayağa kalktı, birkaç şişe arıtılmış suyu içip bitirdi. Ama özellikle güneşli havayı uzun soluklarla ciğerlerine çekti. Kanının oksijenle beslendiğini, ilkel enerjisini yeniden kazandığını hissediyordu. Işıkla birlikte acısı da ortaya çıkıyordu. Yaralar, çürükler, kesikler. Önemi yoktu, hayattaydı, galip gelmişti. Görev tamamlandı, Kleiner Bastard. İki gün önce bir çocuğu öldürmüştü. Bugün bir diğerinin hayatını kurtarmıştı. Bu da onun teorisini destekliyordu. Ne yaparsan yap, Afrika'daki dengeler yasasını değiştirmek imkansızdır. 51. Bölüm. Sabahın ilk saatlerinden beri Floransa'nın lüks otellerini dolaşıyorlardı. Luwak ile Sofia ne olduğu konusunda hemfikirdi. Öldüğü sabah Montefiore, Kongo'ya yapılan yasa dışı silah sevkiyatını görüşmek için ortaklarıyla ya da alıcılarla buluşmuş, işler ters gitmiş, Condottiere bunu hayatıyla ödemişti. Buluşma bir Floransa otelinde brunch yaparken gerçekleşmemişti. Tonlarca metal ya da binlerce varil petrol satar gibi silah satılmazdı. Ama katiller otelde kalmıştı. Ne aradıklarını biliyorlardı. 5 yıldızlı bir otelde konaklamış Afrikalılar, kuşkusuz generaller, bakanlar ya da diplomatlar. Buna karşılık ne Kabongo ne de Mumbanza ya da Bisingi'ye cinayete iştirak etmişti. Teyitler alınmıştı, üçü de Toskana'ya ayak basmamıştı. Sabahın ilk saatlerinden beri şehir merkezindeki restore edilmiş sarayları, içine görkemli SPA'lar inşa edilmiş, 15. yüzyıldan kalma villaları, birer konfor ve gastronomi merkezi olarak yeniden düzenlenmiş eski manastırları gezmişlerdi. Bu son günlerde konaklamış Afrikalı bir guest'ten, dipnot İngilizce misafir anlamında, iz yoktu. Soruşturmaları özeldi. En ufak bir yasal dayanakları yoktu. Ama tüm kapılar onlara açılmıştı. Çünkü bu iki dedektiften biri ünlü Balducci ailesinden Kontes Sofia Montefiore'den başkası değildi. Şehir onun büyümesine tanıklık etmiş, Toskana aristokrasisinin ışıldayan bir figürü olarak ona hayranlık duymuştu. Bütün Floransalılar magazin basınından onun seyahatlerini, evliliğini, Milla ile Lorenzo'nun doğumlarını takip etmişti. Öte yandan babası bu otellerin özel salonlarında iş bağlantıları yaparken, resepsiyonlar verirken ya da klanıyla öğle yemekleri yerken çocuk Sofia buraların bahçesinde oynamıştı. Buna rağmen en ufak bir sonuca ulaşamamışlardı. Saat 13'te tam da en iyisinin bu işten vazgeçmek olduğunu düşünmeye başladıkları sırada birden şansları dönmüştü. Son otelin lobisindeki tuvalete kafasına biraz soğuk su çarpmak ve olası bir krizin önüne geçmek için hap yutmak amacıyla giden Luwak çıktığında, Sofia'nın eski usul giyinmiş krem rengi ceket, siyah papyon, dimdik duruş, bir otel görevlisiyle konuşmakta olduğunu gördü. Adam 60'larında olmalıydı. Ancak Piazza della Signora'daki heykellerden biri kadar ebediydi. "Seni Marcello'yla tanıştırayım," diye gülümsedi Sofia. "20 yıldan fazla bizde, Fiesole'deki evde çalıştı." Luwak adet yerini bulsun diye onu selamladı. Araştırmaları aile albümüne dönüşüyordu ve ağrıları bütün başka düşüncelere üstün geliyordu. "Marcello bir şey görmüş," diye ekledi Sofia. Konuşmaması, kımıldamaması gerekiyordu. İlaçlar etkisini gösterene dek huzursuzluğunun kendiliğinden geçmesine müsaade etmeliydi. Nasıl birçok önemli haber olabileceğini anlamıyordu. Otel konsiyerji haftalardan beri Afrikalı birini görmediğini onlara söylemişti. "Burada görmemiş," diye belirtti Sofia onun düşüncelerini okumuş gibi. "Anlat Marcello." "Saat sabahın 9'uydu," dedi İtalyan kusursuz bir Fransızcayla. "Comeyana'dan çıkıyordum. Yaşadığım köy, Floransa'ya 15 kilometre mesafede." "Evet," diye sabırsızlıkla umurdandı Luwak, sakinleşeceğine, krizinin daha da kötüleştiğini hissediyordu. "Sinya yakınlarında, ormanın iç kesimlerinde bir sürü araba gördüm." Yoldan geçen herkes görebilirdi. Marcello yerlere kadar eğilerek gülümsedi. Onun genetik programında biri olmadan diğeri olmuyordu. "Tam tersine, arabaların hepsi gizlenmişti. Size geç kaldığım zamanlarda kullandığım bir kestirme yoldan söz ediyorum." "Bir baş işareti, devam et." "Arabaların yanında korumalara benzeyen iri yarı tipler vardı. Sonra biraz ileride konuşan takım elbiseli adamlar. Çok tuhaf bir sahneydi. Ağaçların altında tartışan iyi giyimli o adamlar. Derken tanıdığım bir arabayı fark ettim. Signor Montefiore'nin Maserati'siydi. Yanılmış olamam. Yıllarca o arabaya itinayla bakmıştım. Bunun üzerine eğildim ve yaprakların arasından Il Condottiere'yi gördüm." Luwak titremelerini bastırmak için ellerini ceplerinden çıkarmıyordu. Sanki ateş yutmuş gibi gırtlağı kupkuruydu. Kalbi kaburgalarının altında çarpıyordu. Dum, dum, dum. Soğukkanlı o, lanet olası soğukkanlı. Her şey yolunda mı? Sofia elini onun kolunun üstüne koymuştu. İçinden onu tokatlamak geldi. Neden olmasın ki? Marcello'ya döndü ve adi bir suçluya hitap eden bir polis gibi emretti. Devam et, aralarında siyahi adamlar var mıydı? Maître d'hôtel bir anda şaşkın bir ifade takındı. Hayır, neden siyahiler? Diğer adamlar, onları daha önce görmüş müydün? Evet, içlerinden birini tanıyorum. Luwak sırtını öne eğdi, omurlarını mikserden geçiriyorlardı. Suratı tiklerle kasılıyordu. Yüz hatlarının kendisinden uzaklaştığını, allak bullak olduğunu hissediyordu. En ufak bir olumlu yanıt beklemeden soruyu öylesine sormuştu. Kimdi? Marcello gülümsedi. Fransızın can sıkıcı tavrına, kontesin onun gözünü korkutan varlığına rağmen ağırbaşlı ve içten ses tonunu koruyordu. Floransa küçük bir şehir, burada doğdum, burada öleceğim, sonuçta herkesi tanırsın. Kimdi kahrolası? Sakin ol Luwak. Luwak alnındaki terleri sildi ve yanındakine, oynama sırası sende der gibi bir adım geri gitti. Kimdi o Marcello? Giancarlo Balagino. Şu çöpçü Balagino mu? Ta kendisi. Sofia Luwak'a döndü, bir açıklama yapması gerekiyordu. Balagino, Floransa'da tanınmış biridir ve çok kötü bir ünü vardır. Atık işleme işinden bir servet kazanarak 80'li yıllarda ortaya çıktı. Uzun yıllar hapis yattıktan sonra eski mahkumları, atık toplamaları ve yeniden dönüşüm fabrikalarında çalışmaları için işe aldı. Görünürde onları yeniden topluma kazandırmanın güzel bir örneğiydi. Ama kimse ne bu heriflerin tam olarak ne iş yaptığını, ne de Ballagino'nun belediyelerle nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyordu. Herkes rüşvetten, devlet fonlarından, şantajdan söz edip durdu. İtalya'da alışıldık şeyler. Tüm bunlar ne Kongo'yla ne de yasa dışı silah ticaretiyle örtüşüyordu. Giovanni'nin arkadaşı mıydı? Hayır. Düşmanı? Babamın ne arkadaşı ne de düşmanı olurdu, sadece ortakları vardı. Hurdacı cehennemin dibinde olduğuna göre bu basma kalıp sözler artık anlamsızdı. Onunla daha önce Fiesole'de karşılaştın mı? Asla, tekin değildi. Babam da melek olmamasına rağmen böyle bir pislikle görülmeyi asla istemezdi. Hapse neden girmiş? Marcello araya girdi. Floransa'nın en hoş dedektiflerinin arasında yer almak bir anda onu mutlu etmiş gibiydi. Eğer bana müsaade edersiniz diye fısıldadı Marcello, Balagino terör yıllarında İtalyan aşırı sağının silahlı gruplarından biri olan NAR'ın, devrimci silahlı çekirdeklerin bir üyesiydi. Lakabı Il Nazista'ydı. Silahlı bir soygun nedeniyle tutuklanmıştı. Daha sonra bir gazetecinin öldürülmesi ve Bologna garı saldırısı gibi başka suçları da ona yıkmak istediler ama aklandı. İtalya'da gerçek ile efsaneyi birbirinden ayırmak imkansızdır. Luwak kendini bitkin hissediyordu ama en azından kasılmaları ve titremeleri nihayet azalıyordu. Belki de her şeye rağmen holdeki koltukların birinde biraz kestirmeliydi. Babam ve Balagino dışında o sabah orada başka kimler vardı diye sordu Sofia. Sadece başka bir adam daha vardı, iri yapılı biri, sarışın, çok soluk tenli, İsveçli ya da benzer ülkelerden birinden olmalı. Onu daha önce görmüş müydün? Asla. Bize başka ne söyleyebilirsin? Marcello riyakar tarzda gülümsedi. Servis öncesi sofracı başı gülümsemesi. Arabasının plakasını aldım. Onun arabası olduğunu nasıl biliyorsun? Ben oradayken arabalardan birine gidip bir dosya aldı, bir Marea. Tüm bunlar bana çok garip gelmişti. Bize plakayı verecek misin? Marcello dörde katlanmış küçük bir kağıt çıkardı. Sanki o olağan dışı sabahtan beri kontesi beklerken kağıdı ceketinin cebinde muhafaza etmişti. Bunları polise anlatır mısın diye sordu Sofia kağıdı cebine koyarken. Hayır, bunu çok iyi biliyorsunuz. Sofia gülümsedi ve Luwak'a baktı. Düşecek gibi hissediyordu. Hatta dengesini korumak için tekerlekli bir masadan destek almak zorunda kaldı. Teşekkürler Marcello. Babanız için. Mater d'Hotel beylik birkaç cümleyle her şeyi berbat edecekti. Ancak Fiesole'nin bahçesinde oynayan küçük kızı hatırlayarak vazgeçti. Zaten Sofia da ne kendine ne de başkalarına acıyacak bir tipti. Genç kadın onu yanağından öptü. Luak o anda yaşlı fasulye sırığının hüngür hüngür ağlayacağını hissetti. Gerekeni yapmış olmak için büyük patron havalarına bürünerek çenesiyle sert bir selam verdi. Son derece gülünç. Otelden çıktılar. Ayaklarının altındaki çakılları gıcırdatarak arabalarına doğru yürüdüler. Yaşadığı çöküşe rağmen Luak bir zamanlar ikisinin Toskana'da hiçbir yerde olmayan o modası geçmiş huzurun tadını çıkararak paylaştıkları o çok güzel anları ufuktaki uzak bir nokta gibi yeniden gözünün önüne getirdi. Arabanın kapısını açarken Sofia öfkeyle patladı. ''Ya sakinleş ya da yeniden kokaine başla ama beni bir daha aynı durumla karşı karşıya bırakma.''
21. ayrımın sonu, sayfa 223.